Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Güne nasıl başladığınız, nasıl bitireceğiniz de bilirler. Her sabah güne dolu dolu...
Bir dakika ya, çok kurumsal oluyor böyle ya. Ya şöyle mi yapsak mesela?
Müzik!
Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Güne nasıl başladığınız, nasıl bitireceğiniz de belirler. Her sabah güne dolu dolu ve dinamik bir başlangıç yapmak isteyenlerin programı Serhat Ayan'da. Başlangıç noktası. Her sabah RSFM'de.
Tam da dinamik.
Ve herkese programın ikinci yarısından merhabalar. Başlangıç noktasında ben Serhat Ayan. RSFM'de saatlerimiz 8.12'yi gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz. Şimdi hiç bekletmeden hattımızdaki konuğumuza merhabalar demek istiyorum. Sevgili arkadaşım, merhabalar.
Merhaba.
Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? Alo.
Ben Deniz Çevikus, 11 yaşındayım, iklim aktivistiyim. 15 Mart'tan beri her cuma günü iklim için okul grevi yapıyorum.
Harikasınız. Peki, sizi tanıdık. Şu anda hangi okula gidiyorsunuz?
İstekli.
Peki. Size şunu sormak istiyorum. Bu fikire nereden kavuştunuz? Yani 11 yaşındasınız. İklimle ilgili insanları dünyada olup bitenlere uyandırmaya çalışıyorsunuz. Bu fikir nereden doğdu?
Şöyle, bu iklim için okul grevi hareketini başlatan aslında İsveç'te yaşayan 16 yaşında Greta Thunberg adında bir kız. Greta geçtiğimiz 2018 Ağustos'undan beri her cuma günü iklim için okul grevi yapıyor ve insanlarda bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Ben de Greta'nın ismini birazcık programından duydum. Ve daha sonrasında onu internetten de araştırdım. Ve ilerleyen zamanlarda Greta'nın 15 Mart çağrısını duydum. Ve bundan çok daha yakın bir çok yakın bir zamanda,
evet,
Türkiye'den de Atlas Tarafoğlu'nun 15 Mart'ta Bebek Parkı'nda iklim için okul grevi yapmak amacıyla buluşma çağrısını duydum.
Evet.
Ve 15 Mart'ta katıldım. Ondan sonra da hala bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum. Ve her cuma günü iklim için okul grevi yapmaya devam ettim.
Peki, bu iklim için okul grevini biraz bize anlatabilir misiniz? Ne yapıyorsunuz mesela oraya gittiğinizde?
Şöyle, bizden önceki nesiller krizi yarattı ve bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadıkları için biz çocuklar olarak kendi geleceğimizi korumaya, yani yetişkinleri artık bir şeyler değiştirmeye zorlamak zorunda kalıyoruz.
Evet.
Ve sokakta farkındalık yaratarak bunu oluşturmaya çalışıyoruz.
Yani sokakta mesela bu farkındalığı nasıl yaratıyorsunuz? Bu tarafını biraz bize anlatır mısınız acaba?
Şöyle, mesela Greta İsveç Fahri Mitos'un önünde durup insanların dikkatini çekmeye çalışıyordu. Ben de ilk başta iklim için okul grevi yazılı bir pankart kullanmıştım.
Evet.
Ama kısa süre içinde insanlar iklim için okul grevinin ne olduğunu bilmediği için çok ilgilenemediğini ve ne olduğunu anlamadığını anladım pankartımın. O yüzden ilerleyen bir zamanda yeni bir pankart hazırladım. Bu pankartımızda iklim krizinin farkında mısınız, isterseniz anlatabilirim yazıyordu.
Evet.
Bu yeni pankart da çok kısa sürede işe yaradığını gösterdi zaten. Daha fazla insan yanıma gelip benimle konuşuyordu. İklim kriziyle ilgili sorular soruyordu.
Evet.
Ve gerçekten çok daha iyi tepkiler alıyorum.
Süper. Peki iklim krizinin farkında mı insanlar sevgili Deniz?
Ya şöyle, aslında ilk başladığımda ben bu işe o kadar fazla bilmiyorlardı. Ama bu okul grevleri ve iklim kriziyle ilgili bilgiler biraz da sosyal medyanın gücüyle daha fazla çevreye yayıldıkça insanlar ister istemez bununla biraz da olsun karşılaşıyorlardı. En azından bir bilgi sahibi oluyorlardı.
Hı hı. Yani bu konuda daha önce, senden önce ve senden sonrası arasında nasıl bir fikir değişikliği oluyor kafalarında? Bunu gözlemleyebiliyor musun?
Evet, çünkü neticede her gün daha fazla aktivist çıkıyor dünya üstünden.
Evet.
Ve onlar da farkındalık yaratmaya başlıyor. Bu da dediğin gibi sosyal medyayla daha da fazla yayılıyor. Ve insanlar en azından bir bilgi sahibi olmuş oluyor. Bir fikirleri oluyor konuyla ilgili.
Anladım. Peki şimdi mesela sen olduğun yerde duruyorsun. Ben sana geldim ve afişini gördüm. Afişinde şöyle bir şey yazıyor. İklim krizinin farkında mısınız? İsterseniz anlatalım. Şimdi mesela ben bunu gördüm ve sana soruyorum. Anlatır mısınız bana neler oluyor diye? Bana nasıl anlatmaya başlarsın iklim krizini?
Böyle, iklim krizi basitçe bizim günlük hayatımızda kullandığımız fosil yakıtları yaktığımızda onların içinden bazı gazlar çıkıyor.
Evet.
Bu zararlı gazlar buharlaşınca ve atmosfere doğru yollanınca bunlar atmosferin çevresinde bir tabak oluşturuyor.
Evet.
Ve bu tabakı da dünyaya ulaşan güneş ışınlarının dünyadan geri sekmesini engelliyor. Bu da dünyanın ısınmasına, yani küresel ısınmaya sebep oluyor.
Peki sonrasında neler olacak? Çünkü sende iddialı bir şey var. Son 11 yıl diyorsun Deniz. Neye göre, yani bu son 11 yıldan kastın nedir?
Öyle. Küresel ısınmaya bağlı iklim krizini durdurabilmek için son 11 yılımız kaldı. Yani küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmak için son 11 yılımız kaldı. Eğer bu süre içerisinde durduramazsak şu an bile olan bazı felaketler, seller, kasırgalar, aşırı soğuklar, aşırı sıcaklar daha da şiddetlenecek. Dünyamızı neredeyse yaşanmaz bir boyuta sokacak.
Peki yani çevrendeki insanların gazetede veya da televizyonda gördüğün insanların buna yeterince tepki verdiğini düşünüyor musun?
Şu anda hayır. Aslında bizim çocuklu olarak yapmaya çalıştığımız da bu.
Uyandırmaya çalışıyorsunuz insanları yani.
Evet.
Peki sence sizin ve bütün arkadaşlarının, herkesin işte İsveç'ten Amerika'ya kadar bütün bu genç neslin söylemesiyle bu son 11 yılın gerçekten de son 11 yıl olduğunu anlayacaklar mı? Yani umudun var mı senin insanları uyandırabilmek adına?
Tabii ki umudumuz var. Eğer umudumuz olmasa zaten böyle bir şeye baştan girişmeyebilirdim ben. Yani hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyorsam. Ayrıca 20 Eylül'de bir tane küresel iklim grevi olacak. Bu sefer yetişkinlerin de desteğini bekliyor olacağız. 20 Eylül'de biz Türkiye'de İstanbul'da saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşacağız. Oradan Yoğurtçu Parkı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştireceğiz.
Evet.
Ayrıca bu dünyanın birçok yerinde olacak. Mesela İstanbul'dan başka Türkiye'de İzmir'de, Ankara'da, Malatya'da, Konya'da, Bursa'da, Bodrum'da, Mersin'de ve Ayvalık gibi yerlerde de 20 Eylül'de o şehirlerde de grev yapılacak.
Harika. Peki bu şeyde greve kimler katılacak biliyor musun? Mesela senin ailen sana bu konu destek veriyor mu? Seninle beraber geliyorlar mı bu greve?
Ailem de katılacağını düşünüyorum. Ve bu az önce saydığım şeylerin hepsi bir hareketle birlikte ilerliyor aslında.
Evet.
Benim bahsettiğim Greta'nın başlattığı Fridays for Future'ya gelecek tüm cumalar hareketi altında bu topluluklar ve kuruluşlar yürütülüyor.
Süper. Peki Greta ile hiç yazışma imkanı buldun mu ya da ona ulaşma, erişme imkanı buldun mu?
Ben Greta ile yüz yüze buluşmadım hiç. Ama sosyal medyada o da beni takip ediyor zaten. Tweetlerimi ya da postlarımı da destekliyor zaten, gönderilerimi destekliyor.
Süper.
Yani bir şekilde iletişim halinde olabiliyorum.
Türkiye'ye çağıracak mısın onu ya da çağırdın mı?
Yani o aslında biraz yoğun son zamanlarda, yani tahmin edebilirsiniz ki.
Evet.
Ama umarız gelir bir gün.
Vallahi inşallah, inşallah. Peki senin elinde bir sihirli değnek verseydim, mesela seni bir bakan yapsaydım ülkeye. Hemen ya, olur ya, hani herkesin böyle bir hayali vardır. Sen bakan olsaydın hemen ilk planda neleri değiştirmek isterdin iklimi daha farklı bir hale getirmek için ya da insanların saldığı gazları daha azaltmak için?
İlk başta Paris İklim Anlaşması'nı imzalardım. İklim acil durumu ilan ederdim ve bunu sözde bırakmazdım.
Yani Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması öncelikli senin için değil mi?
Evet. Ama yine de bunun sözde kalmaması gerek. Yani imzalayıp tamam biz imzaladık artık hiçbir şey yapmayacağız, buna girilmemeli.
Anlıyorum.
Yani
büyüklerimiz biraz bunları yapmayı seviyor değil mi Deniz? Hani Paris İklim Anlaşması'nı biz imzaladık okey ama hani bunun karşılığında ne yaptın? Karbon salınımını azalttın mı? Yani filan diyorlar. Biraz o işleri verdikleri sözlerin arkasında duramıyorlar sanırım ama sen böyle olmazdın herhalde.
Yani evet, yapılması gereken şey karbon emisyonlarını sıfıra indirmek. Yani tamamen dünyanın salınımını önleyerek artık yani dünyayı bir şekilde düzeltmek.
Peki, peki sana şunu sormak istiyorum. Şimdi sen bir kendini aktivist olarak konumlandırıyorsun. Artı dünyayı ve çevre geleceğini düşünen bir insansın. Peki sen kendi hayatını nasıl konumlandırıyorsun? Mesela daha az enerji harcamak ya da daha verimli enerji harcamak için neler yapıyorsun? Bunu söylesen de hem büyüklerine hem de işte arkadaşlarına, yaşıtlarına örnek olmuş olsan. Bunları anlatabilir misin bize?
Aslında da birçok şey yapıyorum.
Evet.
Tabii toplu taşımayı kullanmak, zarar kullanmak bunların başında geliyor. Mesela çok fazla şey var. Yani poşet kullanmayabiliriz.
Doğru.
Fincan taşıyabiliriz. Su matarası taşıyabiliriz. Bir yerine metal poşet kullanabiliriz. Mevsim meyvelerini falan. Süresini kısa tutarak su tasarrufu sağlayabiliriz. Mesafeye yürüyerek gidebiliriz. Bisiklet kullanabiliriz. Sağlı tasarrufu kullanabiliriz. Etiketini azaltabiliriz. Çünkü hayvancılığın da küresel ısınma üstünde çok büyük bir etkisi var. Hayvancılık, çünkü hayvanlardan metan gazı denilen bir gaz çıkıyor. Bu karbondioksit gazından çok daha etkili bir gaz. ya da uçağa binmekten vazgeçebiliriz. Belki biliyorsunuzdur, uçak da küresel ısınmaya en fazla katkı veren taşıtlardan bir tanesi.
Peki.
Ya da gereksiz eşya satın almayabiliriz. Ve en önemlisi Fridays for Future, yani gelecek yıl cumalara veya Extinction Rebellion, yani yok oluş isyan hareketlerine katılabiliriz.
Bu hareketlere katılmak biraz insanları uyandırır diyorsun yani, değil mi?
Evet, Extinction Rebellion'da ayrıca biraz daha büyüklerin, yani yetişkinlerin ya da gençlerin katıldığı bir hareket. Çocuklar daha çok Fridays for Future, yani gelecek yıl cumalara katılıyor.
Süper. Süper. Vallahi inşallah bu söylediklerin olur, inşallah bu söylediklerini yerine getirebiliriz milletçe. Peki senin son olarak mesela ülkeyi yönetmekte olan insanlara söyleyeceğin bir şey var mı? Yani şunu şöyle yapsanız daha güzel olmaz mı diyeceğin bir konu var mı?
Siktim anlaşmalarını, imzalamalarını ve gereklerini yerine getirmelerini isteyebilirim.
İnşallah
aslında
deniz.
Türkiye'de bu anlaşmayı imzalamıştı ama meclisten getirmemişti.
Evet.
Biz onu yaptırmaya çalışıyoruz şu an.
O yüzden de harekette değil. Vallahi hep beraber ben de senin askerin olayım. Ne zaman söylersen, ne zaman nerede ol dersen ben de orada olacağım. 20 Eylül Kadıköy Meydanı'na mutlaka gireceğim. Seninle orada buluşmak isterim.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ ol, çok sağ ol Deniz'ciğim. Sana iyi eğitimler, iyi okullar ve yaptığın her şey için, iklim için yaptığın her şey için sana kendi adıma ve herkes adına teşekkür ediyorum.
Teşekkürler.
Sevgiler. Evet, Deniz Çevikus. Gerçekten de böyle ilginç bir yaklaşım, ilginç bir şey. Dünya hakkında bir şey yapalım diyen insanlardan birisi. Dünya hakkında herkesin yapacak bir şeyi var. Deniz'in şu anda elinden gelen insanları uyandırmaya çalışmak. Bakın, Paris İklim Anlaşması diyor, bunun imzalanması diyor. Bunun meclisten geçmesi diyor. İmzalandı okey ama meclisten geçmedi diyor. Hemen 2 saniyede bize böyle kaç tane çat çat çat çat önemli bilgi verdi. Önemli bilgiyle donattı bizi. Helal olsun sana Deniz. Evet, Deniz'in askerleriyiz. Buradan bunu da söyleyelim. Evet, şimdi gazetelere kaldığımız yerden devam edelim. Gazetelerde nerede kaldık? Gazetelerini hızlıca okuduk da gazetelerin spor taraflarını okumadık. Birazcık light taraflarını arkaya bıraktık. Hemen Fanatik gazetesinden başlayalım mesela. Neler varmış sporda? Cimbom yola çıkıyor demiş. Galatasaray milli ara sonrası 22 günde Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 kritik maça çıkacakmış. Hedef seriyi olabildiğince az kayıpla atlatıp virajı dönmekmiş. Evet. Bugün Moldova maçı var. Moldova maçında konuk oluyoruz Moldova'ya, biliyorsunuz. Andorra'dan büyük fark bekledik ama Andorra'dan öyle büyük fark falan gelmedi. Son 80. dakikalarda, 90. dakikaya doğru ancak gol atabildik. O da böyle kornerden gelen gol falan. O da ikinci yarıda hani sonradan oyuna girmiş olan Ozan'dan geldi. Muhtemel kadroyu vermiş Fanatik gazetesi. Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş demiş. Orta saha Ozan, Dorukan, Yusuf, İrfan Can, Hakan Çalanoğlu ve ileride Cenk demiş. Bu arada Beşiktaş haberlerine bakalım. Teknik direktör Abdullah Avcı yeni transferini, yani Diaby, Gazişehir maçında Burak'ın yokluğunu kapatmak için hazırlıyormuş. İlginç. Trabzon'un Starić haberi var. Trabzon haberi olarak. İlginç. Yani adam bayağı 2 günde Trabzonlu yapmışlar. Hamsi de yedirmişlerdir mutlaka. Ersun Yenal yeni öğretim gününün ilk gününde soluğu Fenerbahçe Koleji'nde almış. Çocuklarla güzel sıcak bir poz vermiş ve kocaman manşet yapmışlar. Dersiniz şampiyonluk diye. Fanatik gazetesinin ilk sayfa haberleri bunlar. Bakıyorum atladığım bir şey var mı diye. Ha, olimpiyata ilk adım haberi var. Onun haberini isterseniz, bir basketbol haberinin biraz detaylarına bakalım. Devler istediğini aldı diyor da. Yani devler istediğini çok alamadı sanki. Cedi'den tarihi rekor demişler bu maçta. 36 dakika sahada kalmış. 32 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla oynamış. Ama işte yani maç o maç değildi. Yani 203 sayı var maçta. Ve maç normal süresinde bitti. Hani uzatmalarla 203 sayıya gelmedik. Mesela Amerika maçı uzatmalarla 92-93, 93-92 bitmişti galiba. Bu normal sürede 102-101 bitti. Yani biraz iki takımda hani iddiamız kalmadı. Türkiye'nin hedefi 18 sayının altında tamamlamaktı. 18 sayının altında yiyerek maçı yenilgiden bitirmekte en kötü ihtimalle. Öyle yaptı. Bakıyorum kimler kaçar sayı atmış diye. Wilbekin 15... özür dilerim, süresi. Evet, sayı bunlar. 15 sayı atmış. Doğuş 5 sayı atmış. Metecan 8 sayı atmış. Cedi demin söylediğim gibi 32 sayı atmış. Melih sonradan ilk 5'te olmadan sonradan oyuna girdi Ali. 27 sayı atmış. Semih 12 sayı. Ege 2 sayı atmış. İlginç. Ve karşı takımda bizimki gibi böyle hani sayıları toplanmış bir araya gelmiş bir şey yok. Yani o karşı takımda en fazla sayı atan 17 sayı atmış. Buradan bunları görüyoruz evet. Geçelim Fotomaç gazetesine. Fotomaç gazetesi ya hani futbolu spora bilmem neyi filan. Hani keşke biraz daha böyle teknik bir şeylerden bahsetseydik. Yani sürekli bir transfer. 33 yaşındaki Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıkmış. Okey. Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun sağlık kontrolündeki detaylı analizinde metabolik yaşının 22 çıkması doktorlara bile şaşırttı. Golcü futbolcunun sağlık durumu ile ilgili bazı veriler şöyle demişler. Ondan sonra böyle şey haritası yapmışlar. Böyle haritamız vardı böyle tıpta böyle haritalar, kasları gösteren haritalar. Böyle bir Photoshop'la azıcık Galatasaray formalı, azıcık kendi kaslarının gösterildiği bir şey yapmışlar. Photoshop yapmışlar ki çirkin bir Photoshop olmuş. Orada diyor ki vücut yağ oranı dengeli, iç organ yağlanması düşük, hücre içi ve dışı sıvı miktarı yeterli, toplam su miktarı ideal diye böyle ya böyle bir manşet olur mu ya? Ya niye spor gazetelerimiz bizim böyle oluyor? Peki Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman idmanlarda şov yapan ve hazır olduğu görülen Sturridge Gençlerbirliği maçında forma senin demiş. İngiliz yıldız Trabzonspor maçında Trabzon'da ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyormuş. Ama işte yani sanki Trabzon'un diğer şeyi de çok iyiydi. Bu arada onu da unutmamak lazım. Diğer yıldızı da gayet iyiydi ve gayet süper oynuyordu. Bu arada bu akşamki şeyde puan durumumuz şöyle. Bir Fransa 12 puanla lider çünkü averajı 12. Biz daha az böyle küçük takımlara gol attığımız için puan durumumuz 12 ama ikinciyiz, averajımız 8. İzlanda'nın averajı 3 ve 12 puanda çünkü onlar az gol atıp az gol yiyorlar bize göre, herkese göre. Arnavutluk 4. sırada puanı 6, Moldova 5. sırada puanı 3 ve Andorra'nın doğal olarak puanı yok. Bugünkü diğer maçlar Arnavutluğa konuk gidiyor İzlanda ve Andorra Fransa'ya konuk gidiyor. Şimdi kendi evinde Andorra ile oynamak ve ondan yüksek şey sayıda puan almak ne demekmiş sanırım bunları göreceğiz. Evet, spor haberlerinden şimdi köşe yazarlarına doğru bir tura başlayalım.
Köşe yazarları.
Köşe yazarlarına hemen girelim. İlginç köşe yazarları var bugünlerde. Mesela Ahmet Hakan'dan başlayalım, Hürriyet'ten başlayalım. Her gazeteden köşe yazarımız var aşağı yukarı. İşte Fazıl Say'ın kaleminden kendi kesiminin yobazları okuyalım, ibret alalım ve yobaz olmayalım demiş Ahmet Hakan. Cumhurbaşkanının geldiği konser Ankara'da Kongresyum konser salonundaydı. Tüm biletleri çoktan tükenmiş bir konserdi. Fazıl Say Sarayda konser verdi diye manipüle ettiler denmiş burada. Repertuarda kendi solo piyano eserlerim Truva Sonatı, İzmir Suiti, Kara Toprak vardı. Bunu da Fazıl Say Dombra çaldı diye saçma sapan videolarla manipüle ettiler demiş. Ya o videolar espriydi ya. Neyse. Verdiğim binlerce konserimde nasıl konser selamı veriyorsam 18 Ocak 2019 akşamı da öyle yaptım. Bu sefer de Fazıl Say diz çöktü diye çamur attılar. Dönek diyenler oldu demiş. Peki. Açacaksın kapıyı diye bir başlık var yine Ahmet Hakan'da. Yeni öğretim yılını kutlayan Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu Türkçe ve Arapça bir paylaşım yapmış. Arapçadan nefret edip İngilizceye hasta olan tiplere uzaktan yakından bir ilgim yok. Ama eğer bu paylaşımdaki o Arapça bütün Suriyeli mültecileri size kilitledik artık onlara alışın ikinci diliniz Arapçadır artık ha ha ha tarzı bir göndermeyse diyor Ahmet Hakan, buna verilecek tek cevap kapıları açıp mültecilerin Avrupa'ya geçişlerine izin vermek diyor. Evet, İbrahim Tatlıses aşıksın diye şarkıyı niye çalmadık biz ya, keşke çalsaydık. Neyse, İbrahim Tatlıses şöyle demiş diyor Ahmet Hakan, kadınları yavrularının önünde öldürüyorlar, bu nasıl vahşettir, benim yanımda kadına böyle bir şey yapılsa yemin ediyorum o adama aynı şeyi ben de yapardım, idam edilmeli hepsi, bunu hak ediyorlar demiş. Şair bu arada diyor, ben çok değiştim, ben o eski ben değilim, eskiden böyle değildim, akıllandım, cahiliye dönemimde benim de hatalarım olmadı değil, hepsinden ders çıkardım demek istiyor demiş. Neden? Çünkü İbrahim Tatlıses'in bayağı böyle kız arkadaşlarını çatır çatır dövdüğü fotoğraflar var. Onların dövüldükten sonraki halleri var. Gazetelere basına yansımış. birazcık şöyle sosyal medya kurcaladığınızda, birazcık Google'ladığınızda bunlar sizin karşınıza çıkacaktır o anlamda. Yani rapçilerin büyük gürültü koparan Susamam adlı şarkısı için Hüseyin Gülerce bunun arkasında FETÖ var demiş. Ya FETÖ'yü olur olmaz her yerde ağzını almak kimseye yakışmıyor ama Hüseyin Gülerce'ye vallahi de billahi de hiç yakışmıyor demiş Ahmet Hakan. Yoksa şarkıyı FETÖ'cü ilan edip iktidar kesimini komik duruma düşürelim falan diye bir taktik mi söz konusu demiş. Buradan çok enteresan, ilginç bir gönderme yapmış. Çok fazla Ahmet Hakan okuduk. Birazcık Ahmet Hakan'dan geçelim. Şimdi Sedat Ergin'e geçelim. Sedat Ergin çok ilginç bir dokunuş yapmış. Başlığı şu: Türk ordusunda kurmaylık sisteminin ağırlığı azalıyor demiş Sedat Ergin. İlginç. Birazcık detayına girelim bu köşe yazısının. Geçen Ağustos ayının ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura'nın en dikkat çekici sonuçlarından biri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneralliğe terfi eden subaylar içinde kurmay olanların sayısının çok sınırlı olmasıydı demiş. Resmi gazetede 2 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan general terfi listesine göre son yaşta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda toplam 23 albay Tuğgenerallik rütbesine terfi etmiştir. Bu toplam içinde kurmay albay olanların sayısı yalnızca 2'dir demiş. Bu kurmay subaylar listede 1. ve 2. sıradan terfi etmiştir demiş. Tuğgeneralliğe terfi eden kalan 21 albayın tümü geleneksel kurmay eğitim sisteminden geçmemiş olan sınıf subaylarıdır demiş. Bunlar arasında piyade, piyade komando, tank, topçu muharebe, istihkam ve istihbarat gibi muhtelif sınıflardan subaylar bulunuyor demiş. Diğerlerde durum ne diye sormuş. Bülent Ecevit'in başkanlığındaki koalisyon hükümeti dönemindeki son yaş kararlarına bakmış. Sedat Ergin'in yazısını okuyun. İlginç bir göndermesi var. İlginç, gözden kaçması muhtemel bir konuyu gözlerin önüne getiriyor. İlginç. Evet, geçelim Abdülkadir Selvi'ye, Hürriyet'ten gidiyoruz. Bakan sayısı artıyor mu? Partilerde neler oluyor demiş. Bu Cumhuriyet'ten de size okuduğum birazcık kabine değişikliği olacak mı söylentilerini farklı bir yani kendi açısından, o yakın olduğu çevre açısından bir şey getirmiş, bakış açısı getirmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni sistemle ilgili AK Parti MYK'da kapsamlı bir sunum yapmış, yaptı diyor Abdülkadir Selvi. Erdoğan sunumunun ardından sistemle ilgili olarak MYK üyelerinin değerlendirmelerini de aldı diyor. Bazı bakanlıkların ayrılması tartışılıyordu. Edindiğim bilgiye göre bakanlıklar ayrılmıyor, bakan sayısı değişmiyor ama bazı bakanların değişmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı ise artıyor demiş. Burada hani Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak sözünü de belki şeyini alabiliriz. Zaten kendi içinde de Binali Yıldırım'la ilgili bazı açıklamalarda bulunmuş. Abdülkadir Selvi'nin yazısında, köşe yazısında mutlaka okuyun deriz. Geçelim Ertuğrul Özök'e. Ertuğrul Özök böyle her telden, her dilden bir köşe bütünü yapmış. Bakalım ona. Bir zamanlar cumartesi anneleri vardı, cumartesi anneleri hareketi vardı, sonra yasaklandı. 1990'lı yıllarda Galatasaray'da her cumartesi eylem yaparlardı. Faili meçhul cinayetlerde yitip gitmiş çocukların anneleriydi. Bir zamanlar Arjantin'de, Şili'de diktatörlere karşı başlatılan eylemin benzeriydi. Benim mahallemde, çevremde çok sayıda meslektaşım köşe yazarı o hareketi destekleyen yazılar yazardı. Evlat acısıdır, hiçbir yaraya benzemez. Anlardım annelerin acılarını, çok iyi anlardım, ta şu anda hissederdim. Ama o konuda pek yazı yazmadım. İçimden gelmedi çünkü siyasallaştırılması bıçak gibi saplanırdı içime. Evlat acısı siyaset masasının mezesi olamaz derdim. Dün PKK terör örgütü tarafından kandırılıp dağa götürülen çocuklar için eylem yapan anneleri görmek için Diyarbakır'a giden kadın gazetecilerinin yazılarını okuyorum. İyi yapmışlar oraya giderek. Çok iyi anlıyorum o ıstırabı da, o acıyı da hissediyorum taşuramda. O annelerin çığlıkları da çınlıyor durmadan kulağımda demiş. Ama o aynı şüphe yine içimde, niye sadece HDP kapısında eylem diye soruyorum demiş. Farklı yaklaşmış. Neden CHP'nin kapısı, MHP'nin, İYİ Parti'nin kapısı da çalmaz? Ama gidilecek başka bir kapı var. Asıl adresi orası. İmralı yani. Orada ikamet eden şahıs. Hadi ben ona sesleneyim. Ey İstanbul Belediye Seçimi için Kürtlere çağrı yapan İmralı sakin. Neden Kürt annelerin çığlığına kulak verip Kandil'deki çetecilerine bırakın şu çocukları demezsin demiş. Evet, farklı bir bakış açısı olmuş. Değişik bir ses olmuş bu konuda. Ama yani şundan hatırlıyoruz, gerçekten de o zaman da eleştirirdik Ertuğrul Özçelik'i. Neden cumartesi haneleri konusunda yazı yazmaz diye. İşte bu siyasallaşmasından korkuyorumlar filan. Biraz farklı bir şey. Evet, şimdi Joker filmi geliyor. Biliyorsunuzdur bunu. Joker filmi önemli bir film olacak. Ertuğrul Özçelik onun için de yazmış. 4 Nisan günü yazdığım yazıda Joaquin Phoenix'in yani Joker'in farklı bir karakter olacağını söylemiştim. O günlerde filmin konusu hakkında hiç bilgi yoktu. Sadece bir kare fotoğraf yayınlanmıştı. Ben de ona bakarak bu tahminde bulunmuştum. Galiba yeni Joker ezik bir karakter olacak diye. Ya bakın, Joker'in karakterin ezikliği hani söz konusu değil burada. Hani ezik karakter ne demek? Yani çünkü Joker aksine baskın bir karakter. Joker etrafını organize edip insanları kendi aurası çevresinde toplayabilen bir Marvel karakteri. Ertuğrul Özçelik'i burada direkt şey yaptım. Ay, çok fazla böyle Joker'den yaptık. Bir kısacık ara verelim, ardından sizlerle birlikte olacağız.
Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Güne nasıl başladığınız, nasıl bitireceğiniz de bilirler. Her sabah güne dolu dolu...
Bir dakika ya, çok kurumsal oluyor böyle ya. Ya şöyle mi yapsak mesela?
Müzik!
Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Güne nasıl başladığınız, nasıl bitireceğiniz de belirler. Her sabah güne dolu dolu ve dinamik bir başlangıç yapmak isteyenlerin programı Serhat Ayan'la Başlangıç Noktası. Her sabah RSFM'de.
Tam da dinamik.
Reklam. Bazı anlar vardır. Masrafları düşündükçe insana bir kal gelir. İşte böyle anlarda QNB Finans Bank ihtiyaç kredileriyle her zaman yanınızda. İster cep şubemizden, ister TC kimlik numaranızı 50-30'a mesaj atarak günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin lira ihtiyaç kredisine başvurun, ödemeye 3 ay sonra başlayın. QNB Finans
Bank. Reklam. Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Güne nasıl başladığınız, nasıl bitireceğiniz de bilirler. Her sabah güne dolu dolu...
Bir dakika ya, çok kurumsal oluyor böyle ya. Ya şöyle mi yapsak mesela?
Müzik!
Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Güne nasıl başladığınız, nasıl bitireceğiniz de belirler. Her sabah güne dolu dolu ve dinamik bir başlangıç yapmak isteyenlerin programı Serhat Ayan'la Başlangıç Noktası. Her sabah RSFM'de.
Tam da dinamik.
Evet, Serhat Ayan ben. Ve sizlerle tekrar birlikteyiz. RSFM'de Başlangıç Noktası'nda bütün dinamizmimiz devam ediyor. Köşe yazılarıyla devam ediyoruz. Şimdi Karar Gazetesi'nden Taha Akyol'u okuyalım isterseniz hep birlikte. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik başlıklı bir yazı yazmış Taha Akyol. 28 Şubat döneminde merhum Hasan Celal Güzel halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan mahkum edilmişti. Şimdi Canan Kaftancıoğlu aynı suçtan mahkum edildi. O zaman muhafazakarları dövmek için bu suç tanımının yargı tarafından kötüye kullanılmasını eleştirirdi. Yine o zaman Ecevit hükümetinin saygın Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de bu suç tanımının yargı tarafından aşırı ve zorlama yorumlarla uygulanmasını eleştirirdi. Yargıyı düzenleme ve etkileme gücüne sahip iktidar değişti. Aynı madde şimdi öbür tarafı cezalandırmak için kullanılıyor. Maalesef adalet yeterince tarafsız ve bağımsızdır diyemiyoruz demiş. Evet, bu konuda sürekli tartışıyoruz zaten. CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 2012'den 2017'ye kadar olan zaman içinde attığı çeşitli tweetlerden dolayı 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bir de 20 günde var onun. Basında çıkan bazı haberlerin aksine maalesef temyiz Yargıtay yolu kapalıdır demiş Taha Akyol. Çünkü her bir suç için verilen ceza 5 yılın altında olduğu için Yargıtay'a gidemeyecek. İstinaf ne karar verirse o kesinleşmiş olacak demiş. Bakın bu detay dünden beri hiç konuşulmadı. Çünkü insanlar genelde 9 yıl 8 ay 20 gün olarak bakıyorlar ceza. Hayır, bu işte bir tanesinden 1 yıl, bir tanesinden bilmem kaç ay filan, bunlar toplanınca 9 yıl 8 ay yapıyor. Yargıtay ya da istinaf fark eder mi? Elbette fark eder, hem de bazen çok fark ediyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bütün üyelerini siyasi irade belirlemektedir. Partili Cumhurbaşkanı ve meclisteki nitelikli çoğunluk, yani AK Parti ve MHP demiş. YSK istediği zaman istinaf mahkemesi üyelerini değiştiriveriyor. Enis Berberoğlu davasında istinaf mahkemesi üyelerinin bir gecede değiştirilmesi bunun bir örneğidir. Daha önce de bunu yazmıştım Hürriyet'te demiş. Ama YSK Yargıtay üyelerini değiştirmez. Yargıtay üyeliği dış etkilere karşı daha korunaklıdır demiş. Yani en başta söylediği halkı kin ve düşmanlığa tahrik olayının içinde atılması gereken adımlar olduğunu çok enteresan bir şekilde bakış açısıyla dile getirmiş Daha ak yol. Şimdi Can Ataklı'ya gidelim, Korkusuz Gazetesi'nden. Can Ataklı ilginç bir başlıkta, bir iddiada bulunmuş. Damat ve altı bakan gidiyor, Soylu şimdilik beklemede demiş. Duyumlarla gidiyor tabii Can Ataklı. Birazcık bakalım buna da. Ankara'daki en önemli kaynağım aradı yine. Bugüne kadar söyledikleri hiç yanlış çıkmayan ve sarayı çok iyi bilen, buradan çok doğru bilgiler alan dostum. Sonunda bakanlarla ilgili operasyon başlıyor dedi. Bazı bakanlar değişecek. Bu hayli zamandır konuşuluyor. Ancak her seferinde önceden sızmalar olduğu için Erdoğan konuyu gurur meselesi haline getiriyor ve birileri söylüyor diye bakanlar mı değişirmiş tavrı ile operasyonu erteliyor. Ancak bu kez sona gelinmiş. En az 7 bakanın değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Aslına bakarsan dedi ve ekledi bu Ankara'daki arkadaşı. Erdoğan hükümetin tamamını değiştirebilir. Belki de doğrusu bu olacak. Neden hepsi birden de değişebilir diyorsun diye sordum. Aslında daha önce yazdığın gibi bazı kaygılardan kaynaklandığını dile getirdi demiş. Bu Amerikan sistemiyle amaçlanan yasama ile yürütmeyi tamamen ayırmak, icra rahat çalışırken mecliste yasama görevini hakkıyla yerine getirsin isteniyor. Oysa bu Türkiye'de asla tutmayacaktı. Zamanında anlattık, nitekim öyle de oldu. Bu sistemde meclis devre dışı kaldığı gibi parti de devre dışı kaldı aslında. Bakanlar dışarıdan getirilince partiler hükümetin arası koptu. Partililer bakanlara ulaşamaz hale geldi demiş. Böyle farklı bir bakış açısı ya. Üniversite dinin değil bilimin odak noktasıdır diye bir açıklama yapmış yine Can Ataklı. Geçen cuma sabah İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsündeydim. Sabah saatlerinde bir işim gereği. Alışılmışın dışında bir hareketlilik ve güvenlik vardı. Bugüne mahsus hocam demiş güvenlik görevlileri ona. Yaşım gereği beni hep hoca sanıyorlar diye de eklemiş, araya bir giriş yapmış. Üniversite alanına girdikten sonra gözüme ilk çarpan devasa bir cami oldu. Çoktandır içeri girmediğim için ilk kez görüyordum, şaşırdım. Bir üniversite içinde bu kadar büyük camiye, aslında bir camiye neden ihtiyaç var diye içimden geçirdim demiş. Meğer o telaşın ve güvenliğin sebebi bu camiymiş. AKP Genel Başkanı cami açılışına gelecekmiş. Sonradan Meriden cami açılışını okudum demiş. Fazla detaya gerek yok. Bir üniversiteye cami çok mu gerekli? Pek çok fakültesi olan bu kampüs dışında toplam 23 bin öğrencisi olan bir üniversiteye 4 bin kişilik cami açmak akla uygun mu diye sormuş. Tek camisi olan üniversite İTÜ değil, hepsinde cami var. Üniversiteler bilimin araştırmanın merkezi, dinin değil demiş. Yani bilimin araştırması merkezi, dinin merkezi değil demiş. Fransızcadan gelen adı üniversitede üniversite, üniversite, evren, evrensel bir anlam taşır diye de aralara girmiş. Evet, Can Ataklı'yı da böylece okuduktan sonra şimdi Milliyet'e gidelim. Sami Cohen, Milliyet'in en temel isimlerinden bir tanesi. Güvenli bölge tanımına değmiş Sami Cohen. Güvenli bölge için güven gerek diyor. Okuyalım, yani gerçekten de dış analizleri çok okunması gereken insanlardan bir tanesi, köşe yazarlarından bir tanesi Sami Cohen. İlk bakışta Türk ve Amerikan askeri güçlerinin Fırat'ın doğusunda ortak devriye faaliyetine girişmesi uzun zamandır beklenen bir gelişmenin gerçekleşmesi bakımından memnunluk yarattı. Böylece çetin müzakerelerden sonra Ankara'nın istediği oluyor. Mehmetçik Fırat'ın doğusundaki kritik topraklara ayak basıyor. Güvenli bölge projesinin gerçekleşmesi için ilk adım atılmış oluyordu. Bu sembolik adım yeni bir sürecin başlangıcı sayılıyordu. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da yaptığı bir konuşmada bu konuda söyledikleri Ankara'nın bu sürece ne kadar ihtiyatla, hatta şüpheyle baktığını ortaya koydu demiş. Ortak devriye olayını daha çok göstermelik diye niteleyen Cumhurbaşkanı, ABD'nin Türkiye'nin güvenli bölgeyle ilgili esas istek ve beklentilerinden çok farklı bir tutum içinde olduğunu belirtti. Ve müttefikimiz bizim için değil, terör örgütü için bir güvenli bölge peşindedir diye konuştu. Sonuç olarak Erdoğan bu ayın sonuna kadar Türkiye'nin istediği gibi güvenli bölge kurulmadığı takdirde Türkiye'nin daha önce de uyardığı gibi tek başına harekete geçebileceği mesajını verdi demiş. İlginç bir yazı, mutlaka Milliyet'ten Sami Cohen'in yazısını okuyun detaylarıyla. Geçelim Sabah Gazetesi yazarlarına. Sabah Gazetesi yazarlarından Haşmet Babaoğlu'nu sizlerle okuyacağım. Çok katılmadığım bir yazısı o zaten. Yüz ifademden de bir şekilde YouTube'dan bizi izleyenler anlamışlardır. Bu burjuvalar sizi yine yakacaklar demiş Haşmet Babaoğlu Sabah Gazetesi'nde. Ah be çocuklar, hadi Kadıköy'ü anladım da 3-4 gündür Bebek ve Bağdat Caddesi kafelerinde niye sizin Susamam adlı parçanız çalıp duruyor? Hiç kendinize sormuyor musunuz? Niye Nişantaşı'ndan Bodrum'a bütün vur patlasın çal oynasıncılar şarkınıza bayıldılar? Görmüyor olamazsınız. Şarkınızı PKK, FETÖ ve bilimum küreselci fesada karşı kulaklarını tıkamak için kullanıyorlar. Gezi'de olduğu gibi yine sizi öne itip arkanızdan iş çevirme planları yapıyorlar. Stüdyoya girerken ne ayak bu diye hiç mi şüphelenmediniz? Belki de boş konuşuyorum. Belki siz de bu ittifakın göbeğine çoktan gömülüsünüz. Belki bu teslimiyetten ötürü dışı cilalı, içi kof ve fena halde yalandan isyan havalarınız. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani gençlere o kadar güvensizsiniz ki. Yani bu benim sözlerim. Köşe yazısını okumayı bıraktım şu andan itibaren. Dışı cilalı, içi kof ve fena halde yalandan isyan olarak niteliyorsunuz bunları. Gerçekten öyle mi acaba? Acaba 1969 yılı, dünyayı değiştiren o 1969 yılı olaylarında bazıları da, bazı 1903 doğumlularda, 1905 doğumlularda, 1910 doğumlularda acaba sizin için aynı şeyi söylüyor olabilirler miydi 1969 olaylarını gerçekleştiren gençler için? Kof isyan zaten bunların hepsi ot içiyor. Zaten bunların hiçbiri dünyayı değiştiremez diyorlar mıydı? Ama 1969 olayları dünyayı değiştirdi. Nereden biliyorsunuz bu rap şarkıların bu konuda bir etki yapmayacağını? Nasıl bu kadar net bir şekilde arkasında durarak filan diyorsunuz? Ya şu ifade çok çirkin bir ifade. Dışı cilalı, içi kof ve fena halde yalandan isyan ifadesi. Gerçekten çok çirkin ya. Bir insanın bunu söylemesi, fikirlerini böyle değerlendirmesi. Ya bir şey söyleyeceğim. Eğer dışı cilalı, içi kof bir şey varsa onun ne olduğunu belki de hani yazını yazandan aramak lazım. Diyelim, geçiyorum ben bunu. Sözcü Gazetesi. Evet, Sözcü Gazetesi'nde Rahmi Turan'ın tokmak köşesindeyiz. Yumurtalı saldırıya değmiş. İlginç, bu konuda hakikaten de çok yazan olmadı. Kılıçdaroğlu'na 4 yumurta fırlatan saldırganın serbest bırakılmasını içerleyen bir dostum telefonla arayarak bu nasıl bir iştir diye sordu, güldüm. Ne bekliyordunuz ki? Bu ülkede Kılıçdaroğlu'na vahşice yumruk atan, gözü dönmüş saldırgana ne yapıldı ki yumurta atana yapılsın? Peki böyle adalet olur mu diye sormuş arkadaşı. Biz de hep bunu eleştiriyoruz ya. Öyleyse sana bir şey sorayım. Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırıların benzeri Tayyip Bey'e yapılsa, ona da yumruk atılıp üzerine 4 yumurta fırlatılsa sayın yargımız ne yapardı dersin? Demiş diye sormuş arkadaşı. Sanıyorum saldırganın hemen hapsi boylar, uzun süre yatardı. Peki yargıda böyle çifte standart olur mu, anayasanın eşitlik ilkesine ne oldu diye sordum. Ben de şu cevabı verdim demiş. Evet, yasalara göre bütün insanlarımız eşit ama ülkemizde bazıları daha eşit oluyor diye yazısını bitirmiş Sayın Rahmi Turan Tokmak Köşesi'nde. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ne gidelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Balbay'ın köşesine gidelim. Anaları bölmeyin demiş Mustafa Balbay. Dünyanın neresinde bir insan ağlıyorsa bir anne de ağlıyordur. Annelik yeryüzünde bütün canlıların en içten duygusudur. Evlatlar annelerinin gözlerinde hiç büyümez. Hep onların minicik biricik çocuklarıdır. Türkiye gündeminde bir süredir terör örgütünün daha götürdüğü çocuklarını arayan anneler var. Anneler istemelerini HDP Diyarbakır İl Binası önünde dile getiriyor. Annelerin anlattıkları, çocuklarına duydukları özlemi dile getirirken yakarışları yürek parçalayıcı. Yıllardır çocuklarından haber alamayan anneler, öldüyse cesedine kavuşsaydım bir mezarı olurdu diyecek kadar acı dolu. O anneleri dinleyen bir insanın yüreği burkulmuyorsa bu acıyı dindirmek için bir şey yapılmalı demiyorsa insan olmak bir yana canlı değil demektir. Oğlunu terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar'ın 21 Ağustos günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı eylem sonuç verdi. İki gün sonra oğlu Mehmet Akar'a kavuşan Hacire Akar'ın çocuğunu arayan bütün annelere yaptığı çağrı üzerine 3 Eylül'de oturma eylemi başladı. Dün öğle saatlerinde eyleme katılan annelerin sayısı 17'yi bulduğu açıklandı. Aile Bakanı Fatma Selçuk dün öğleden sonra annelerin yanına geldi, onların acısını dinledi, onlarla ağladı. Bir anne bakana dert yanıyordu, kimse bana çare olmadı. Bir kez daha altını çizelim, evladını arayan annelerin acısını kimse tarif edemez. Diyarbakır'da Hacire Ana'nın feryadıyla başlayan bu eylemin terörle mücadelede, terör örgütü geriletmede önemli bir ivme olarak gördüğü anlaşılıyor. Dün bakanın ziyareti Erdoğan'ın onların destan yazdığını vurgulayıp sanatçıları bu konuda da klip yapmaya çağırması, bunu yapmadıkları için onları ikiyüzlü ilan etmesi işin şeklini değiştiriyor. Diyarbakır annelerinin karşısına cumartesi annelerinin konması anaları da mı bölüyorsunuz sorusunu sorduruyor. O annelerin acısı üzerinden bir siyaset üretme havası estiriyor. İktidarın genel uygulamaları eleştiren herkese önce anneleri destekle, desteklemezsen sen de terör örgütünden yanasın mesajı veriliyor. İktidarın kendinden olmayan herkesi terör örgütü yanlısı ilan etmesi olağanlaştı. Ama ne olur bunu anaların acısı üzerinden yapmayın. soğukkanlılıkla baktığımızda tablo şu. Evlatları daha kaçırılan anneler bunun sorumlusu olarak gördüklerini partileri il başkanlığında eylem yapıyor. Çocukların bir an önce kendilerine teslim edilmesini istiyor. Burada devlet nerede? Diyarbakır Valisi ve Kayyım Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu ailelerin gereksinimlerini karşılıyor, kumanyasını dağıtıyor. Bu tabloda devletin görevi bu mu? Ola ki bir gelişme olsa çocuklarınızı size teslim ediyoruz. Şu gün şurada törenle verelim deseler devlet tören düzenlemekten sorumlu mu olacak? Bu gelişmeleri dışarıdan izleyen biri anlaşılan burada iki otorite var, bir ötekinden isteklerde bulunuyor demez mi? Bu soruları Türkiye'nin haritasına eşsiz bir tablo gibi bakarken temel sorunlarını barış içinde çözmüş bir ülke özlemiyle sorduğumuzu vurgulamak isterim demiş Sayın Mustafa Balbay gündem köşesinde Cumhuriyet'te. Evet, son olarak başta size söylediğim şeyi Karar Gazetesi'nin manşetinden şöyle en azından manşette yazılan yazıları ben size aktarmak istiyorum. Neydi manşet? Burada hatırlatalım programın ilk bölümünü dinlememiş olanlar için. Ali Babacan partileşme takvimini karar açıkladı. Yani Ali Babacan ilk kez konuştu. Haberin iç detaylarına girmeden manşetindeki konuları anlatayım size. Ahmet Taş getiren ve Yıldıral Uğur sordu, Babacan cevapladı demişler. AK Parti'de önemli ilkeler ortaya koyduk. Adaleti tesis etmek, işi ehline vermek, kararları istişareyle almak, kurumların itibarını korumak, şeffaf olmak ve en önemlisi önce insan diyebilmek. Türkiye'nin şu an içinde olduğu durum bu ilkelerden ve değerlerden uygulamada uzaklaşılmış olması yüzünden demiş. Peki. AK Parti'nin kuruluş döneminin şartlarını ile bugünkü şartlar çok farklı. Dolayısıyla bugünün çalışmasının hem kaynaklandığı ortam hem de nihayetinde hedeflediği kitle 2001 şartlarına göre çok çok farklı. 2020 gelmeden çalışmalarımızı tüzel kişiliğe dönüştürerek ortaya çıkmayı düşünüyoruz. Her kesimden insanların bize ilgisi var demiş. Bizim toplumumuzda birlikte yaşama arzusu çok kuvvetli. Siyasi farklılıklar üzerinde bir ayrıştırma yapıyor. Bu çok tehlikeli. Farklı kesimlere saygı göstermek lazım. Halkın omuz omuza vermesiyle aşılacak bu sorunlar. Türkiye'nin gerçek gücü böylece ortaya çıkacak demiş. Şimdi yani öyle bir söylemiş ki sanki kendi döneminde AK Parti'de ayrıştırma vesaire filan halkın böyle bir kesimin şöyle konması bir kesimin böyle konması yapılmıyordu. Son dönemde yapıldı, artık tekrar o eski güzel günlere dönmek için de ben varım gibi diyor. Yani gerçekte bir taraftan gözüken şey onun söylediği şey değil, bu benim şahsi fikrim ama takdiri de kamuoyuna bırakıyorum. Benim burada o takdiri yapmam çok doğru olmaz. Diyelim programımızın bugünkü sonuna geldiğimizi size söyleyeyim. Yarın yine aynı gün aynı saatte yani sabah 07 ile 09 arasında sizlerle buluşacağız. Ve şimdi bu noktada hemen programımızın şarkı bölümüne de geçelim. Evet, YouTube'u kapattık artık, el ayak hareketlerime daha az dikkat edebilirim. Çünkü neden? YouTube'u arada YouTube'un üstüne şarkı koymuyoruz. Neden koymuyoruz? Çünkü telif hakları vesaireler filan. Şimdi size Duman'ın ilk albümlerinden sanırım oradan bir şarkı çalacağım. Çok güzel sözleri, mükemmel bir şarkı. Günümüzde de çok güzel uyuyor. Elimdeki sazla size veda edelim. Yarın sabah saat 7'de buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.